Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Pekcan var. Nasılsın Nihat abi?
Merhabalar. İyilik. Seni sormalı.
Ben deyim 3 Şubat 8 Şubat arasında konuşmak için toplandık. 6 numaralı gündemdeyiz.
Evet.
Bizi teknoseyir.com'dan ve teknoseyir ismiyle bütün sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Bizi desteklemek istiyorsanız YouTube'daki katıl seçeneğinden de destekleyebilirsiniz.
Evet. Abone olun yanında bir de katıl çıktı.
Evet.
Yeni bir seçenek.
Orada Teknoseyir Plus'ı seçerseniz de bu içerikleri bir gün önce izleyeceksiniz.
Evet.
Evet. Şimdi başlayalım. Öncelikle bir sürü felaket haberi oldu. Başımıza geldi.
Bu hafta özellikle biraz genişletirsem 10 gündür falan hayatta kalmamız mucize eseri olduğu ortaya çıktı. Depremde bir sürü kişi hayatını kaybetti. Herkese geçmiş olsun diyelim. Sabır dileyelim yakınlarını kaybedenlere. Uçak düştü. Düşmedi de kaza. Evet. Uçak kazası. Orada da hayatını kaybedenler var.
Çığ
doğal felaketler var. Hastalık zaten dünyada çığda şaşılacak derece çok kişi kurban gitti. Çünkü kurtarmaya giden ayrıca mağdur durumuna geldi falan. Can kaybı çok fazla.
Şehit haberleri.
Evet, şehit haberleri var. Hiç beklenmeden bir durumda. Bir yandan da dünyada da hastalık şeyini arttırarak sürüyor, yayılıyor gücünü.
Evet.
Çalışmalar da çok fazla ama henüz bir şey değil. Hatta işte hastalığı ilk tespit eden doktor da hastalığa yenildi dediler dün. Tabii ki çok fazla bir bilgi kirliliği var. Doğru yanlış birbirine karışıyor. Ben yurt dışındaydım 2 günlüğüne. Birçok insan maskeyle dolaşıyor. Gördüm uçakta, yani sokakta değil de uçakta bayağı çok maske kullanan falan. Tabii kimisi temkinli, kimisi belki hasta bulaştırmak istemiyor. Şimdi öyle de bir psikoloji var ki hapşırmaya falan çekiniyorsun. Hani burnuna karabiber kaçsa hapşırmaya çekiniyorsun. Herkes sana bakıyor bir anda.
Öyle,
bakışlar
öyle
sana dönüyor. İyi ki çekik gözlü değiliz. yoksa dövüyorlar zaten. Zor, enteresan bir durum. Ufaktan geçen hafta konuştuğumuz Mobile World Congress Şubat ayında İspanya'da önemli bir fuar. Bu hastalığın etkileri başladı. ZTE'ye katılmayacağım dedi.
Evet, onlar sonra gerçi biraz fikir değiştirdiler ama.
LG katılmayacağım dedi. Gerçi şimdi tabii bu LG, ZTE falan çok büyük firmalar. Fuarda da bunlar hani basit bir köşede stand tutmuyor. Bunlar neredeyse hani salon tutuyorlar kendilerine. Çok büyük firmalar. Her birinin, LG'nin de ZTE'nin de telefon dışında başka teknoloji üretimi de var. Çünkü LG katılmam dedi.
Evet.
İşte ZTE'ye bilmiyorum katılmam
ZTE
demişti.
Katılmam dedi, sonra döndü. Katılacağız dedi.
İşte ilk damlaları yağmurun bence artacaktır. Fuar tarafından bir açıklama, bir şey yok. Onlar hani fuarı yapacağız diyorlar.
Evet, şöyle açıklamalar var. Aldıkları tedbirleri açıklıyorlar abi. Şeymiş, el sıkışmak olmayacakmış.
Yasakmış.
İşte mikrofonlar değişecekmiş. Çünkü konuşmacılar sürekli aynı mikrofona konuşuyor. Yani sonuçta tükürüyorsun aslında mikrofona bir yandan da.
Kim kontrol edecek? Her mikrofonun başına bir adam mı konacak?
Abi yani, bunlar boş işler.
O şeyde değiştirir. Kendilerinin de bir stüdyosu oluyor. Kendileri de röportaj falan yapıyorlar. O değiştirirse değiştirir. Benim neyle dolaştığımı nereden bilecek?
Tabii canım.
Göstermelik şeyler. Sonuçta bu fuar bir ticari organizasyon. Bunlar tabii günü kurtarmak derdindeler.
Evet.
Bilançoyu toplamak derdindeler. Ama ben dediğim gibi ben şey bekliyorum. Hani bu iş artık böyle bir ticari bir firmanın keyfine falan bırakılmaz. Bu salgın artarsa, yayılırsa ki yani şu anda bir yavaşlaması için bir neden yok. Hani yayılıyor gözüküyor. Ben tahmin ediyorum ki hani Avrupa Birliği karışacaktır. Hani ne yapıyorsunuz siz
çok
diyecektir. 15 gün falan kaldı. Çok zaman kalmadı. Ama dediğim gibi hani öyle bu fuar sonuçta bir ticari bir firmanın bir organizasyonu.
Tabii.
Bunu Birleşmiş Milletler düzenlemiyor. Bir firma düzenliyor. Ya o firmanın keyfine bırakılmaz bu işler.
Öyle.
O fuarı yapayım da sonra 20 bin kişi ölsün, onun umurunda olmaz.
Tabii.
Ama onun keyfine bırakılmayacaktır. Ben bu hafta bir sonuca bağlanır tahmin ediyorum. Yani önümüz, biz şu anda konuştuğumuz zamana göre önümüzdeki evet. hafta bir zaten zaman kalmıyor. Hı-hı. Bir sonuca bağlanacaktır tahmin ediyorum.
Evet, şu an hani bir değişiklik yok. Ben gidiyorum. İşte getiririm koronayı, burada inceleriz.
Ne oldu, Türkiye'den birileri gitmişti, biz bulacağız, inceleyeceğiz falan diye bir haber alınabildi mi bir daha?
Onlar zaten Çin'e gitmemişler ki. Zaten abi oraya sokmuyorlar. Orası karantina altında bir yer. Hani o esas kısmı. Onlar yanılmıyorsam gidenler Hong Kong'a kadar gittiler.
Tam kolpalık yani. Peki.
Onun dışında abi koronanın başka şimdi yan etkileri devam ediyor teknoloji sektöründe. Mesela Foxconn dedi ki Shenzhen'deki işçilerinize hala dönmeyin. Şimdi orada bir tatil var.
Tatile gitmişlerdi. Çin yılbaşısı diye evet. bir kavram var çünkü o Ocak sonu Şubat başına denk düşüyor.
O uzatıldıkça uzatıldı. Hatta artık firmalar Çin hükümetini de beklemiyorlar. Kendileri uzatıyorlar. Gelmeyin fabrikalara diye. Şimdi şöyle bir durum var abi. Üretim duruyor ama piyasada nasıl hani ticaret dönüyor? Çünkü zaten Avrupa'da özellikle bunların depoları var kocaman. Oralardan dünyaya dağıtılıyor. Şimdi ben birkaç üreticiyle konuşuyorum sürekli. Dediler ki Avrupa'daki depolardaki mal biraz da panikle hala açılmadı ya fabrikalar. Çekiliyor ve bitiyor. Yani artık mal kalmadı depolarda. Şu an işte gördüğünüz ürünler işte Avrupa'da, bu arada şey Türkiye için konuşmuyorum sadece. Yani genel olarak konuşuyorum. Herkes bulabildiği malı, ürünü almaya çalışıyor. Bittiğinde yok devamı. Yok.
Ya siz yine de panik yapmayın. Öyle mallara falan da saldırmayın. Alt tarafı anakart.
Mala saldıran tüketici değil. Satıcılar.
Olsun. Şimdi bu tür ifadeler insanların da paniğe kapılmasına neden olur. Hiç gereği yok. Ekran kartı için, anakart için paniğe kapılmaya gerek yok. Sonra alırsınız. Hani elzem bir şey değilse, ben hayatımı kazandığım makine bozuldu, ona yeni anakart lazım diyorsan başka. Ama öyle oyun için, boyun için sonra alırsınız. Sakın öyle yok mal bitiyormuş bilmem ne diye de paniğe kapılmayın. Şimdi uyanıklar hemen fiyatı da arttırır.
Fiyat artış evet.
Hiç düşmeyin bu tuzaklara. Alt tarafı bir ekran kartıdır, anakarttır, bellektir. Upgrade için alıyorsan sonra da alırsın.
Tabii.
Zaten fiyat yükselecekse yükselecek, durdurma şansın yok. Çok da kafayı takmayın. Bunlar bugün üretilir, bir hafta üretilmez, ikinci hafta üretilir. Bu iş sonsuza kadar sürecek bir şey değil.
Bakalım.
Saldırmayın öyle ürünlere falan, yok bitiyormuş da üretilmeyecekmiş falan diye hiç saldırmayın. Çin'de üretilmezse Vietnam'da üretiliyor, Tayvan'da üretiliyor. Panik yapmayın. Ben bu işin çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü bu diğer geçmişte bu ilk kez böyle bir salgın çıkmıyor. Daha önce de Çin'den çıktı. Bu sefer insanlar hem daha deneyimli hem daha ciddiye alıyorlar. Bir şey ciddiye alındığı zaman başarılı oluyor. Şimdi 2000 yılı krizinde hiçbir şey olmadı. Büyük genel bakarsan, detaylar çok detay birebir münferit şeylere bakmazsan hiçbir sorun olmadı. Çünkü deli gibi ciddiye alındığı için olmadı. Bugün şimdi bu, geçen hafta da konuştuk, yine aynı konulara girmeyeceğim ama işte her şeyi herkesten iyi bilen komplo teorileri diyor ki ya işte 2000 yılı olayı da olmadı işte hani şeydi o da. O da büyük oyunun parçasıydı. Kardeşim olmadı çünkü insanlar günlerce işte yok fabrikada yattılar, şeyde ofiste yattılar, ettiler. Emekli olmuş COBOL programcılarına rica edildi. Gel abi ne olur 20 yıl önce yazdığın şu programı düzelt diye. Para verildi, rica edildi bilmem ne. O 2000 yılı krizi o sayede olmadı.
Evet.
Şimdi dediğim gibi komplo teoloji diyor ki ya dünya yıkılacak dediniz de yıkılmadı işte şey. Hayır kardeşim, o dediğim gibi 70 yaşında adama gel abi ne olur 30 yıl önce yazdığın şu programa bir bak diye huzur evinden alınıp ofise getirildiği için o kriz olmadı 2000 yılında. Bilgisayarların 99'dan 00'a yıl dönünce bazı programlar, düzgün programlanmamış programlar kendini 2000 yılında değil de 0 yılında varsayacaktı. Her şey karışacaktı. Olmadı büyük bir olay.
Evet.
Şimdi burada da dediğim gibi yine işte insanlar ciddiye alıyor. Kurumlar, firmalar, devletler ciddiye alıyor. Dolayısıyla herhalde yol alınacak bunun zapt edilmesi ve yok edilmesi anlamında. Öyle umalım. Ama şu anda bir ilerleme, bir evet. şeyde bildiğimiz bir şey yok.
Tabii.
Şeye de bakmayın. Yani öyle habire videolar yayınlanıyor. Yok adam yolda giderken düşüyor falan. Ya şimdi zatürreden ölüyorsun. Hı. Öyle yolda giderken ölünmüyor o şekilde. Biliyorsun. Hani hı hı. Bu hastalıktan ölüyorsan da o videolarda adam şeyde masada bilgisayarda çalışırken tık diyor ölüyor. Öyle bir hastalık yok. Yani o adamı vursan öyle hemen ölmüyor sonuçta. Film şeyi değil, yaşamı değil. O videolara falan yaymayın da yalnız işte. Sizden de ricam, geçen hafta da konuştuk. Lütfen yaymayın. Bunlar palavra şeyler. Hı. Başka şeyin görüntüsü. Film düpedüz, bu televizyonda da oluyor. Film sahnesi. Yaymayın bunları. Böyle bir şey yok. Yani bu hastalıktan ölürsen de işte zatürreden ölüyorsun. Yani öyle, o şekilde ölmüyorsun. Hı hı. Yani ölme her şekli kötü de o videolar doğru hı hı. değil.
Evet, bakalım işte bütün dünya, şimdi teknoloji dünyası ne zaman normalleşecek Çin diye bekliyor.
Ya sonuçta işte sana hastalık bulaşmasa etmese bile zararını ya. Göreceksin. Tabii ki bu çakal firmalara da bahane olacak. Her bahaneyle üretimi aksadı bilmem ne fiyatı yükselecek diye. Şimdi kesin bellek fiyatları yükselir. Dünyadaki her olayın bellek fiyatlarını yükseltmesi gibi bu da kesin etkileyecektir bellek fiyatlarını. Firmalara bahane çıktı işte. Tayland'da su bastı dediler. Disk fiyatları bir sene yine yüksek kaldı. Nasıl su bastı? Hani bir su basar da çekilir yani. Bu firmaların şey olan sektörlerde, şimdi dünyada belleği üreten bir avuç firma var. Diski üreten işte iki tane, üç tane firma var. Bu firmalar manipüle ediyor. Şimdi anakartı üreten 30 tane firma olduğu için bir araya gelip de böyle bir şey yapamıyorlar. Olmuyor, çok tabii. fazla şey var, oyuncu var. Ama bir şeyi iki kişi üretiyorsa, üç kişi üretiyorsa başlıyor. Su bastı, mal yok. Deprem oldu, makinenin ayarı bozuldu. Ne zaman yapılacak o ayar? 3 ayda. İşte. Yapacak bir şey yok, biz de izliyoruz.
Evet, tabii orada bu kötü etkileyen şeylerden bir tanesi, fabrika çalışmıyor neyse de uçuşlar da yok tabii, yani uçuşlar da yasak. Uçakla gelen kargo da gelmiyormuş.
Ya kargo gelmiyor, şimdi her şeyi etkiliyor. Gümrükteki adamın ne günahı var, ona da günde 10 bin tane Çin'den gelmiş paketi kontrol etmesi gerekiyor. Ya. Bir yerden sonra diyecek ki ya yeter, iznine çıkacağım ben. Geçen hafta konuştuk, şimdi fuarı açacağım diyorsun. O fuarın girişindeki kızcağız ya. Ne yapsın? Günde 10 bin kişiye merhaba, bir hoş geldiniz bilmem ne diyecek.
Pasaport kontrolü.
Pasaporttaki memur ne yapsın? O kadar 20 bin tane Çinliğin hepsi elinden geçecek. Ya. Bir de pasaportu alacak, verecek falan. Adam diyecek ki benim ne günahım var? Beni öldürdünüz buraya dikerek falan. Bir sürü şey var. Evet. Sen evinde oturuyorum, çizgi film seyrediyorum desen bile... Gelip sana dokunuyor.
Öyle. Evet. Bu konu bitmez. Daha önümüzdeki haftada konuşuruz. Evet. Foxconn mesela işçilerine henüz dönmeyin talimatı verdi. Üretim bantlarında işçilere maske üretiyorlarmış. Bir de öyle bir kriz var ya, maske krizi.
O da ilginçsen tabii. Her şeyi üretebiliyor.
Evet.
O maskenin de 30 liralık maske olmuş 300 küsür lira.
Bulunmuyor. Evet.
Bazı uyanıklar hemen şey yapmış. O maske de şey değil ama 300 liralık maske. Ben zannediyordum ki alırım sonra çocuklara bırakılırım öyle bir şeyde. O 3 saat mi 4 saat mi şeymiş?
Evet, bir
sınır var. Oho, yandık.
Geçen haberi vardı televizyonda.
300 böyle mi takıp?
Evet. Türkiye'deki imalatçılardan bile Çin maske istiyormuş.
Nal alıyor.
Yetiştiremiyoruz diyor. Vardiyalı sisteme geçmişler.
Maske de çözüm değil.
Değil evet.
Sadece bir önlem aşaması. Şeye yarıyor diyor bir uzman. Ya diyor hani elini bir yerlere dokunduktan sonra ağzına dokunmazsın maske hatırına. Ağzına değdirmezsin. Ona sağlar diyor. Çünkü virüs dediğin şey maskeden falan geçecek bir şey. Yani bakteri farklı, virüs farklı. Virüs daha beter bir şey. Virüs çok ilginç bir şey. Virüs biliyorsun canlı mı cansız mı o bile... Hem cansız hale gelebiliyor, canlanabiliyor falan filan. Virüs
evet.
Yaşamın çok değişik bir formu.
Öyle. Ama herkesin ortak şeyi eller. Herkes elini yıkayacak. Temiz tutacak.
Ya yurt dışında da mesela yurt dışından gelirken benim çantamda şu el dezenfektan şeyi vardı. Orada hediye vermişlerdi. Hani hediye de hani erzak paketi gibi vermişlerdi. Şeyde sorun çıktı. Güvenlikte. Hani şey değil. Sonuçta hani mililitresi falan az olduğu için sonuçta yine verdiler elime götürdüm ama hani çıkart falan onu da ben de en alta hayatta işim olmaz diye en alta koymuştum. İşte boşalttık falan. Oluyor böyle şeyler.
Evet.
O gümrük kontrolü, güvenlik kontrolü gümrük değil de güvenlik kontrolünde bayağı garip şeyler yaşanabiliyor.
Orası ayrı dünya zaten.
Evet. Tabii kimi adam da şey var, ben orada şuna bayılıyorum. Mesela hani işte 100 mililitreden bile fazla sıvı yasak. Hani tamam. Kutu kolayla bile giremezsin, şey yapamazsın. Yani 1,5 litrelik evet. Kolayla gelen adam var, tamam mı? Uçakta içeriz rahat rahat diye almış. Bir de şey değil yani, dersin ki ilk olsa dersin ki ya adam almış otobüse, yani Kamil Koç'un otobüsüne binecek gibi diyor. Hayır ya, adam 20 yıldır seyahat eden adam, yine yani ya giremeyeceksin işte kardeşim. Hı-hı. Herkesi de bekletiyorsun, herkesi kilitliyorsun orada. Neyse, orada öyle komedi olaylar dönüyor ki.
Öyle. Netflix Türkiye'de aylık ücretsiz deneme aboneliğini kaldırmış.
Ya bu çok utandıran bir şey ya. Çok bilmiyorum, beni çok rahatsız etti. Sadece Türkiye'ye özel bir uygulama anladığım kadarıyla. Bilemiyorum. Ya suistimal eden var mı? Vardı, evet. Her ay üşenmeden yeni deneme hesabı açıp sonsuza böyle giden arkadaş var. Ama kaç kişidir? Kaç kişidir? Yani bu sistemler bunları kaldırır. Ha, ama tabii şey olduysa bilemiyorum şimdi.
Sistematik hale gelmiş herhalde.
Yani bunu hani herkes için alışkan Netflix bu şekilde kullanılır olarak görüldüyse tabii bilemem. Ama ben hani başkası adına utanmak diyorsun ya, beni yine ben utanç hissettim yani böyle bir şey kalması. Şey. Ama şeyi de sorguluyorum. Bak, Netflix için bu Netflix'e de zarar verecek bir şey. Çünkü insanlar tabii ki bir görmek istiyor. Ya nedir bu Netflix? Hmm. Herkes konuşuyor, ediyor. Adama sen direkt diyorsun ki ver parayı. Ya önce bir görsün ya. Bir ay abonelik gayet iyi bir şeydi.
Evet.
Yani kalkması dediğim gibi Netflix'e de zarar verecektir. Bizim için de hoş bir şey değil.
Benim verdiğim sayfada şey var. Ülke seçimi var. Orada seçip görebiliyorsun hangi ülkelerde var, hangi ülkelerde yok. Mesela
Almanya seçemez mi Türkiye'den? Seçer. Seçer, VPN lazım,
olmaz,
giremez.
Olmaz tabii, onlar girmez. Yani sırf Türkiye'de değil, o uygulamanın olmadığı bir sürü ülke var, onu demeye çalışıyorum.
Ya işte biz artık onların arasında ama ne o ülkeler, işte Zimbabwe, Bangladeş falan.
Bakayım, Polonya'da yokmuş mesela.
Doğu bloku.
Evet, ondan sonra bakıyorum şöyle. Bayağı bir ülkede kullanmamışlar aslında, evet. Biz de o ülkelere
katılmışız. Neyse işte, bizde de gitti.
Evet. Bak, Solomon Adaları'nda da yok.
Oo. Solomon Adaları neresi?
Bilmiyorum.
Orada Netflix var ama bak, enteresan.
İnternet varsa Netflix de oluyor demek. GeForce Now beta'dan çıkıp herkese açıldı.
Evet. Buluttan oyun servisi Nvidia'nın, ki bedava bir şey değil. Hmm. Google bunun şeyleri çok olumlu. Dünyada tabii incelemeleri şeyi çıkıyor, değerlendirmeleri çok olumlu. Google Stadia çok negatif incelemelerle açılmıştı, çıkmıştı. Burada olumlu yorumlar var.
Çalışma mantığı biraz farklı. Burada sen kendi kütüphaneni tanıtıp oyunu karşı tarafa yükletiyorsun, onun sunucusuna. İndiriyor. Orada başlıyorsun oynamaya. Onun üzerinden.
Ya yani kendi daha oynayabiliyorsun. Uzun süredir denenen, hı hı. Tabii yani Google Stadia'yı kaç yıl önce denemeye başladı bilmiyorum tabii ki ben, ama Google GeForce Now daha geçmişe dayanan bir şey. Çünkü bir de Nvidia'nın bu buluttan oyun hazırlığı zaten GeForce Now'ın da ötesine dayanıyor. Hı hı. Shield cihazlar, tabii Shield Türkiye'ye de gelmediği için çoğu kişi deneyemedi. Shield cihazlarda falan hep vardı böyle. Grid, Mrid diye bir isim değişiyordu. Şimdi GeForce Now oldu. Açıldı. Ya biz yine Türkiye'de olduğumuz için, lokalde yakın mesafede sunucu olmayacağı için biz Stadia gibi buna da ancak seyirciyiz.
Ya deneyebilirler.
Teknoloji oturursa Türkiye'ye de gelir.
İlla paralı sürümüne gerek yok. Bedava olanı da var. Ama orada şey, hani bir saatlik şeyler, seanslarla oynayabiliyorsun. Bir de sıra bekleme varmış. O yüzden denemesi bedava işte. Deneyin. Bakın, bağlantınız iyiyse. Süper bağlantı lazım tabii buna. Şey gibi değil ama. Yani bir şey, oyun satın almanız gerekmeyecek. En güzel tarafı o. Doğrudan hani kurup deneyebilirsiniz. Şey yapmıyor. Nvidia orada oyun satmıyor size. Apple iCloud hizmetlerini ufak ufak Android'e getiriyor abi. Birazcık kendisi, yani kendisine kapalı bir sistemdi. Tabii ki çalışıyor yani Android'de de. Sende Apple yok deyip çalışmamazlık etmeyecekti ama uygulama bazında eksiklikleri vardı. Minik minik getiriyorlarmış bakalım. Herhalde bir gün tam full çalışacaktır.
Microsoft da ufak ufak. Hı-hı. adım atıyor. Ufaktan Microsoft büyük büyük adım atıyor Android tarafına. Artık bükemediğin eli öpeceksin.
Çünkü adamlar servisten para kazanmaya başladıkları için iyi miktarlarda niye kısıtlasınlar artık bir anlamı yok.
Evet.
TCL BlackBerry telefon üretmeyeceğini açıkladı. Onların lisans anlaşması vardı.
Çok da kısa sürdü bu macera. Çünkü TCL Çin değil mi?
Hı hı.
TCL BlackBerry lisansını alıp yok kendi var olan telefonlarının üzerine falan BlackBerry yazmaya başladı. O lisansı da gayet hor kullandı. Doğru düzgün bir şey de üretmedi. Hani özgün BlackBerry şeyini taşımaya değecek bir şey de üretmedi. O birazcık açıkçası bu bir orada bir boşanma şimdi var. O birazcık tatsız benim anladığım kadarıyla. Yani BlackBerry biraz yani şey ya tamam bırakın demiş gibi sanki. Ağustos ayında mı ne? Bitiyormuş anlaşma.
Evet.
O yani benim demek istediğim sadece hani zaten kağıt üstünde Ağustos ayında bitecekti değil. Hmm. O belli ki bir ileri alınmış o
olabilir
durum. Şimdi BlackBerry lisansına başka birisi aday olabilir.
Olabilir.
Ya da tamamıyla artık unutulmuş şey atmış durumda kaç yıl oldu. Belki de artık müze de yerini alır.
Evet.
O zaten lisans markayı sadece şey yapıyorsun.
Tabii tabii. TCL biraz da kendi markasını çünkü
evet,
bu sene
kendisi
ilk plana çıkaracak.
Android işine girdi. Çok ihtiyacı da yok.
Evet. Google YouTube hakkında bazı detaylar açıkladı. Yıllık kazanç 15 milyar dolar.
Evet.
Premium sayısı 20 milyon.
Bu Google kendisi mali rakamlara değerler açıkladı. Bu sayılar şeyde onun içinde 20 milyon premium abone.
Evet.
Bu kadar kısa sürede.
Ben aboneyim.
İşte 20 milyon abone, 15 milyar dolar YouTube dediğin operasyonun yıllık hacmi. Büyük tabii ki. Yani. Google'ın da %10, gelirinin %10'uymuş bu 15 milyar dolar ya da YouTube %10. Satın alarak çok akıllılık ettikleri orada ortaya çıkıyor. YouTube'u Google'ın ürünü değil, satın almıştı.
Evet.
Ne kadar doğru bir iş yaptıkları ortaya çıkıyor.
Öyle şey var mesela onu da söyleyeyim. Mesela katıla tıkladın ya. Hmm. Katıldın TeknoSeyir'e. Premium olmuyorsun. Sen TeknoSeyir'in abonesi oluyorsun. Premium başka
evet,
bir şey.
Onu, evet.
O çünkü onu bazen evet. karıştıranlar var. Evet. Niye hala reklam çıkıyor falan diye.
Ama peki TeknoSeyir'e katıl yerine Premium'a katılsa o zaman ne avantajı oluyor ya da ne fark oluyor adamın aboneliğinde?
Şöyle abonelikte bir şey değişmiyor ama bana katılmış olmuyor. Bana bir para vermiş olmuyor. Sadece YouTube'da reklam görmüyorsun.
Tamam adam şimdi sana para vermek gibi bir kaygısı yok. Adam tamam. Bir kullanıcı ben TeknoSeyir'e katılacağım ama Premium'a katılayım der.
Doğru.
O zaman ne kaybetti sana?
Hiçbir şey kaybetmez. Benim sunduğum bir şey varsa katıl üstünden onları almamış olur.
Erken yüklediğini falan görmemiş olur. Evet. Reklam yine görmeyecek sonuçta.
Reklam görmez tabii.
İşte o YouTube'un düşünmesi gereken bir İkilem var aslında ya. Orada. Yani adam niye TeknoSeyir'e katıl desin ki Premium'a katılayım aynı parayı der oraya harcayayım. Bütün kanallarda reklam görmeyeyim.
Şu var. Yani şimdi biz yapmıyoruz ama bak birçok sitenin uygulaması şu şekilde katıl olayında. Katılırsan sana diğerlerini asla açmayacağı içerik yapıyor.
Yani işte bir şekilde ya bizim TeknoSeyir Plus diye kendi sitemizde başlattığımız model yine geçerli. Ek bir şeyler sunmak lazım.
Evet.
Evet.
Ama senin dediğin doğru bak. Yani ben onu geçen de söyledim. Ya katılda aslında sen benim sistemde reklam görme opsiyonunu YouTube sunmalı. Ha orada şey der. YouTube'da der ki o zaman ben senden daha çok para keserim diyebilir.
Yani şöyle bir şey olabilir. Premium'a katılırken benim de favori sistem şu gibi bir işaret belki. Hani subscribe oldukları arasında. Hani bu birazcık burayı görün. Hmm. Bu aldığınız paradan demek gibi. Ya da işte bir yanına bir yıldız mıldız bir şey.
Mantıklı.
Yani bir şekilde çünkü bu durumda YouTube'un kendisi beni aşıyor. Hani ben diyorum ki bana katıl. Adam diyor ki aynı parayı ben YouTube'a katılırım. Hepsine reklamsız girerim. Burada ben biraz eziliyorum yayıncı olarak.
İşte sen de ekstra içerik yaparsan oradan vuracaksın. Ya da işte bizim hep yaptığımız gibi. Biz destek için zaten yapıyoruz bunu.
Evet, evet.
Adam desteklemek istiyorsa yapar. Ama ikisi şu anda hani birbirine güzel yedirilmemiş durumda.
Evet, evet.
Samsung HBM2E belleklerin üretimine başlıyormuş.
Evet, 16 GB'lık ekran kartı için HBM modülü diyeyim. birden çok yuta bir yongadan oluşuyor. Ortasına grafik işlemcisi geliyor. O bir kart vizit kadar, kredi kartı kadar bir modül ekran kartının üzerine konuyor. Belleklerle işlemci direkt bağlı birbirine. Deli bir aktarım hızı var. Deli bir bant genişliği var. 1024 bit olması lazım. Belki onu da artmışlardır. Ha yok, 4096 bitti galiba.
Öyle en son çıkmıştı, evet.
Böyle bir bellek aktarım kapasitesi ve hızı oluşuyor. İşte onun yerisi. Onda bellek kapasitesi sorun oluyordu. 4 GB ile başlamıştı. 4 GB kısa sürede tabii önemsiz bir hale düştü falan. Şimdi 16 GB gayet kabul edilebilir bir miktar.
3.2 gigabit saniyede.
Yine kullanmayacaklar herhalde üreticiler. Bu HBM çok hakikaten devrimsel bir şey. Büyük beklentiyle duyuruldu, edildi. Biz de tanıttık, bahsettik. Hayata geçmedi. Bir şu ofise girdiği R9 Nano'ydu galiba. Nano. Ki o da bir piyasada satılan bir kart değildi de hani bir örnek olarak bizim elimize geldi. Raflara, R9 Nano raflara gelmedi galiba.
Ben de hatırlamıyorum.
Orada vardı, hani HBM'i gördük. Bir daha da hiçbir kartta uğramadı.
Evet.
Ne kullanıcıların evine ne bizim evimize.
Zaten bu sefer biraz temkinli konuşmuşlar. İşte süper bilgisayarlara, işte AI ile uğraşan bilgisayarlara.
O zaman yine gibi. Bize gelmeyecek demek ki bu. Yani bizden kastım kullanıcıya gelmeyecek.
Şöyle
demek
olur
ki.
Onlarda da ekran kartı çalışıyor ya. Hani onların ekran kartları böyle olabilir.
Evet. Ya bu HBM'de 5 sene oldu. 5 seneden fazla oldu çıkalı. Biz öğreneli çıkalı. Söylenmeyen bir şey olduğuna ben inanıyorum. Yani bu çünkü kağıt üstünde mükemmel bir şey. Bütün ekran kartı sorunlarını çözecek, performansı katlatacak bir şey. Üretilmiyor, kullanılmıyor. Demek ki burada o hani white paper'ı, şartnameyi şeyi okuduğunda etkileniyorsun. Her şey olumlu ama demek ki bir söylenmeyen bir negatifliği var bunun. O yüzden de kullanılmıyor.
Bir de çok pahalı olduğu hep söyleniyordu. Üretim
maliyeti. Ya pahalı ya işte test etmesi zor falan demişti bana AMD 2015 yılında ben sorduğumda. Şimdi Polaris'te niye kullanmıyorsunuz demiştim. Polaris o zamanın işte grafik işlemcisi çıkacak. Testi zor demişlerdi. Artık bilemiyorum neyi kastettiler. Ama HBM sadece böyle konuşulan teknoloji programlarında konuşulup hayata geçmeyen bir teknoloji. Grafenin yanına yerleşecek yakında.
Eskiden bile şey vardı.
Karbon nanotüp. Her şeyi şey çözer, bir türlü göremezsin. Birazcık blockchain'e de benziyor. Her derdin devası, uygulaması yok.
Eskiden bir de RAM busrem vardı. Yine o da öyleydi birazcık. Bulunuyordu piyasada ama.
Dün aklımdaydı RAM bus. Bir başka bir video seyrediyordum da orada adamların tabelası duruyordu. Zamanında bütün anakart firmalarının, işlemci firmalarının anasını ağlatmıştı.
Kabus gibi çok.
Patentleriyle. Sonra onu bütün sektör el birliğiyle dövdü. Ben o yüzden çok sevindim. Rambus kazanamadı. Rambus bir eski bir bellek firması. Çeşitli belleklerin işleyişiyle ilgili patentler almış, dolabına kaldırmış. Bir yerden sonra ortaya çıktı. Herkes bana para versin diye.
Evet.
Firmaları dava etmeler, tehdit etmeler falan. 2000'li yıllarda oluyor bu.
Tabii.
Firmalar şey yapmadı ama. Benim bildiğim boyun eğmediler. O patentler dava konusu oldu yıllarca şeyde. Sonunda Rambus işte bugün anca böyle tozlu raflarda hatırlanan bir firma haline geldi. RDRAM. Intel kullanmıştı. 820 chipset miydi?
Ben 820 diye hatırlıyorum.
Evet, sonra o MTH hatası da o zaten yine Rambus'un halt etmesi yüzünden çıktı. Çünkü Rambus işte tek bir firmanın ürettiği bir RAM tipi. Intel ona göre chipset yaptı. O RAM'ı kimse kullanmıyor, etmiyor, kimse de yok. Ben de belki bir örneği vardır içeride rafta ama ondan bile çok emin değilim. Baktılar bu böyle olmayacak. Normal SD-RAM'a geçmek lazım. Rambus'un veri yolunu SD-RAM'a dönüştürecek Yonga yaptı. Memory Translator Hub, MTH. Orada da hata çıkınca işte 820 chipsetlerdeki hata falan ortalık karıştı 2000'li yılların başı.
Evet.
Türkiye'de de Niyazi Bey'in başrolünde oynadığı bir
drama
durumlar oldu. Çünkü bazı anakart firmaları bizde bu hata yok demeye kalktılar. Yalan. Çünkü anakarttan falan kaynaklanmıyor. Yonga, Intel'den o Yonga'yı aldıysan var sende de o hata. Bazı anakart firmaları bizde o hata yok demeye kalktı. sağ olsun Çizgi Elektronik Niyazi Bey sesini yükseltti. Hani yok öyle şey diye. O sayede hepsi kabullenmek zorunda kaldı. Yoksa çamura yatacaklardı. Tüketiciye o anakartları tüketicide bırakacaklardı. Ya. Sağ olsun yok öyle şey dedi. Hem Asus, kendileri Asus satıyorlardı. Asus zaten hani hiç çekinmedi. Hani değişiklik bilmem ne yapıldı. Diğer üreticiler de mecbur kaldı. Evet. Tabii ki insanlar zarara uğradı mı? Uğradı. Her ne kadar anakartlar değişti falan ama tabii ki işte işlemi, anakartını kurulmuş makinenden sökmesi, ya, takması falan insanlar mağdur oldu.
Evet.
2001 falandır herhalde.
O civardır.
Ya evet. Da belki 2000 falandır.
2000'i geçmiş olması lazım. Thunderbird Mozilla şemsiyesi altında yeni bir yuva bulmuş. O da yok
şimdi
oluyordu.
Şimdi Thunderbird Mozilla'nın biliyorsun onlar iki kardeş bir şey vardı. İşte Firefox Browser, Thunderbird şey mail, e-mail uygulaması aracı. Mozilla kendini Firefox'a odakladı, kilitledi. Thunderbird'ü de dışarı atmaya çalıştı. Özellikle bu Mozilla hala var mı bilmiyorum. Bir hanım vardı Mozilla'nın başında. Gayet saçma sapan uygulamaları olan, gayet saçma sapan demeçleri olan bir hanım vardı. O hanım bu Mozilla'ya bir anlamda böyle gıcık gibi, hani Mozilla'ya üvey evlat şeye, Thunderbird'e üvey evlat muamelesiyle sokağa atmaya kalktılar önce. Tepki geldi tabii ki. Çünkü kullananlar var. Sonra oradan oraya gezdirmeye başladılar. En sonunda yine Mozilla'nın altında bir MZLA mı ne diye bir firma, alt firma kurmuşlar. Thunderbird'de de demişler ki sen bu firmanın altında kal. Hani yine sokağa atmadan şeye köşkte yaşatmıyorlar ama dışarıdaki işte müştemilat mı ne derler hani öyle şeyin bahçıvanın falan kaldığı şey olur öyle zenginlerin şeyinde. Orada bir de dizilerde hep görürsün bizde. Orada yaşasın diye besleme durumuna getirdiler.
Ama şöyle bir durum var. Thunderbird niye hani tam yok olurken tekrar gündeme geldi de yok olmuyor? Çünkü Thunderbird dedi ki biz de milletten para toplayalım. Hani abonelik gibi.
Evet.
Hatta onun sayfası var. Çok ciddi miktarda yardım almışlar. Ve bir anda hani proje hayata dönmüş.
Ya Thunderbird güzel bir şey. Ben de yıllarca kullandım. Çünkü ya şimdi eskiden... Bilgisayara, internete, modemle bağlandığımız zaman gözümüz saatte olurdu. Çok yakıyor işte şey diye.
Doğru.
Telefon attı meşgul duruyor, para yazıyor diye. O yüzden ne yapardık? Mailleri şeyde yazardık, internete bağlı değilken yazardık. Hepsini sende basardık, onlar işte giden kutusunda beklerdi. İnternete bağlanınca oradan send and receive, öyle evet, bir şerf uygulamada başka bir isimle basardık. O bizim yazdıklarımız giderdi. Yenileri gelirdi. O zaman da yine interneti kapatıp okurduk. Hı hı. Böyle kullanıyorduk çünkü devamlı bağlı değildik.
Evet.
O zaman işte Thunderbird'ü, başka ne vardı? Opera'nın mı bir mail istemcisi vardı?
Ben Thunderbird kullanıyordum.
Outlook Express falan şeydi. Günlük araçlarımızdı. Şey de yapıyordun Thunderbird'de, bir uygulamaya bütün posta kutularını tanımlıyordun. Haber grupları da vardı, haber gruplarını da tanımlıyordun. O bir iletişim üssü gibi bir şeydi şeyin, adres defterinde orada. Güzel bir şeydi. Tabii şimdi günümüzde hepimiz interneti Gmail'i şeyden kullanıyoruz. Online olarak kullanıyoruz uygulamasından ya da işte tarayıcıdan girip bağlı olarak kullanıyoruz. Gönder dediğimizde hemen gidiyor. Gelen hemen geliyor. Dünya biraz değişti. Evet, çoğu kullanıcının Thunderbird'e ihtiyacı yok. Yok. Kabul etmek lazım. Ama mesela benim gibi ya orada 15 yıllık e-mailim var diyen adamlar var. Onlar hani devam ediyor. Kullanmasa bile arşiv,
tabii, arşiv
babında devam ediyor. Ama kimi de hani çok karışık e-maili hala işte organizasyonda bilmem ne çok karışık kullanan adamlar var. Onlar için de böyle bir uygulama şart. O yüzden yaşıyor.
Evet.
Şeye de karşıyım. Dediğim gibi Mozilla'nın öyle bunu yuvadan atması falan doğru şeyler değil.
WordPress tutkunları WP Fest'te buluşacak.
Evet, bu Türkiye'den bir etkinlik. Linkini koyduk.
Koyduk, evet.
WordPress Festivali'nde işte WordPress kullanarak büyük projeler yapmış olanlar falan konuşmalar yapacakmış. Hem hani kullanıcısıysan bir şeyler öğrenebilirsin. Hem belki hizmet satıyorsan sana da yer var. İlgililer WP Fest.
Evet.
2020. Bu ilgilenenler kaçırmasın.
Öyle. Şaka maka biz de hani yıllardır kurulduğumuzdan beri WordPress altyapısıyla evet, çalışıyoruz.
Evet. Çok yaygın. Hani Joomla falan gibi rakipleri vardı. Hala var ama hiç konuşulmuyorlar. Eskiden bir rekabet ortamı vardı orada. Hani WordPress, nükler, PHP nük, PostNuk, Joomla. Belki hani biraz şey yaparsan Drupal falan gibi altyapılar. Bir başa baş bir rekabet ortamı vardı. WordPress çok öne çıktı. Bunların evet. arasında. Çok öne çıktı. Herhalde nükler devam etmiyor. Emin değilim ama Joomla devam ediyor, onu biliyorum. Drupal zaten var. Drupal çünkü direkt böyle bir içerik sitesi değil de daha çok bir altyapı gibi bir şey. Ama nükelerden hiç haber almıyorum.
Bilmiyorum. Çok yabancıyım onlara.
Ben PostNuk kullanıyordum. Benim sistem öyleydi. PHP Nuk'un ayrılmış hali. Hmm. Dediğim gibi şimdi ne oldu, yaşıyor mu bilmiyorum.
Bilenler yazar. Şimdi bir dijital hizmet vergisi vardı biliyorsun.
Evet.
Onun kapsamı ile ilgili haber var. 1 Mart 2020'den itibaren geçerli olacak. %7,5 oranında. Hani ne bunun kapsamına girer haberi bu. Orada hepsini full yazdım. Ama şeyler var. Burada mesela ilginç olanlar. Oyun içi satın almalar da giriyormuş.
Ya onu nasıl şey yapacaksın? Nasıl belgelendirecekler?
Bilmiyorum.
Hani o satın almayı sonuçta mesela Android oyununda Google yapıyor aslında. Oradan herhalde sisteme angaje olacak.
Bakayım. Tabii bir sürü istisnası da var. Mesela bankacılık hizmetleri istisna kapsamına alınmış. Ondan sonra. Onlar zaten bizden yeterince
onlar yine yırttı.
Alıyorlar evet aslında. Bakayım. Her şey var. Mesela ne oluyor? Hani olmazsa sen bunu beyan etmezsen bunun haberde şeyleri de var. Nasıl beyan edilecek falan. Hepsinin yöntemleri var. İnternet üstünden yapılıyor. Bu vergi beyanı. Olmazsa uyarı geliyor. Devamında da erişim engellenmesi gibi bazı şeyleri var. Devamında yaptırımları var.
Ya sonuçta
var.
Mart ayında her şeye %7,5 vergi mi geliyor? Ben onu anlıyorum.
Ben de öyle anladım.
Ben öyle anlıyorum. Her şey dediğim bizim yani, ekmeğe suya değil. Onlara normalde de geliyor da işte internetten alacağın yok Netflix'i bilmem nesi Spotify'ı. Oyunun içinde aldığın paranın evet. bilmem nesi adama kıçına don alıyorsun oyunda. Onu bile... Ona evet. bile zam.
Evet.
Ondan bile vergi almak ama dünyada şeydir ya herhalde yoktur. Yani bu herhalde böyle vergi mevzuatı ansiklopedisine şeyine girer. Tarihçesine girer herhalde.
Yani
bravo.
Ekonomistlerin söylediğine göre zaten şu anda normal toplanması gereken vergileri de ödeyemedikleri için vatandaş şu anda işte KDV bile ödemeleri çok düşmüş. Devlete ödenen firmalar tarafından. Buldukları her yerden işte özellikle dijitalde bu işler biraz daha takibi kolay olduğu için herhalde
kayıtlı buraya çünkü her şey.
Yüklenmeye çalışıyorlar evet.
Eh.
Şey bilmiyorum mesela ben hani bilen varsa söylesin mesela biz tamam kapattık TeknoSeyir Plus'ın TeknoSeyir versiyonunu ama o giriyor muydu buna? Onu ben anlamadım mesela buradan. Hani...
Dijital satın alma, abonelik.
Evet belki de giriyordur.
Biz de 7,5 yaparız o zaman. Biz kendimize yapmıyoruz aldığını veriyorsun sen orada. Tabii. Devletin tahsildarı gibi davranıyorsun.
Aynen.
Vatandaşsın alıp devlete götürüyorsun.
Aynen öyle. Ya biz zaten kapadık sistemi. Hani açıldığı zaman bakarız duruma.
%7,5.
Öğreniriz.
Eklenir.
Hı-hı. Evet.
O bizden değil. Biz orada şeyiz. Aracıyız.
Araştırmacılar bilgisayarın ekran parlaklığını değiştirerek bilgi çalmayı başarmışlar.
Evet. Şimdi burada... Bir bilgisayardan bilgi çalmak istiyor ama bilgisayar internete bağlı değil. Belki network'e bağlı değil. Kendi başına çalışan bir bilgisayar. Başına da geçemiyor. Önceden bir program yüklüyor bilgisayara. Yani fiziksel olarak erişmesi lazım. Orada artık işte casusuyla şeyle James Bond'u yollayıp bir program yükletiyor. Sonra o program... Ekranın parlaklığını değiştirerek sanki hani şimdi ışığı kapatıp açarak Morse alfabesiyle bilgi gönderirsin ya o şekilde ama hafif değiştiriyor. Kullanıcı bilgisayarın başında çalışırken bir şey fark etmiyor. Arkada güvenlik kamerası var. Güvenlik kamerası algılıyor o şeyi parlaklığı. O bilgisayarın, o program hani mesela o bilgisayarda çalışan adamın yazdıklarını, ekran parlaklığını değiştirerek kodluyor, kameraya gösteriyor. Anladım. Kamerada belki işte o salonun öbür ucundaki kamera, tabii onu hacklemiş önceden, her şeyde içine gömülü D-Link'in bilmem ne şifresinden girmiş. O kameranın görüntüsünden şey alıyor, Morse alfabesi gibi o parlaklıktaki değişimden bilgiyi alıyor. Hmm. Tamam, önce bilgisayarın başına bir girmesi gerekiyor, oturması gerekiyor. Ama işte hiçbir yere bağlı değil, benim bilgisayarım internete bağlı değil bilmem ne diyorsun. Onun bile ekranının parlaklığında ufak değişikliklerden bilgiyi aktarıyor, dışarı kaçırıyor.
Ya bu şey haberi, yani senin dediğin gibi izoleyim, güvendeyim algısının aslında yanlış olduğunu gösteren bir haber. Başımıza geleceğinden değil de var böyle şeyler yani.
Ya bana yıllar önce şey anlatmışlardı. Monitörün kablosundan, veri kablosundan görüntünün, monitördeki görüntünün okunabildiğini, çalınabildiğini anlatmışlardı. Sonra bunun ben şeyi öğrendim. Bunun bir adı falan var. Yani bu yıllar önce zaten işte araştırmacıların bulduğu bir şeymiş. Hakikaten varmış. Bu farklı bir şey. Bu ekrandaki görüntüyü, tabii dediğim gibi bir güvenlik kamerasından falan görüntüyü, ekranı görmesi gerekiyor. Ama harfleri okuması gerekmiyor. Parlaklık değiştiği için hani daha kaba bir kamera şeyi bile yetiyor.
Evet.
Yetiyor. Yani bu tabii ki işte bir icat, yöntem.
Biraz daha hani pratik olan Philips Hue sisteminde bir açık varmış. Zigbee protokolü var, onu da biliyorsun. Onda da benzer şöyle bir şey yapıyorlar abi. Şimdi bunların hepsinin Zigbee olduğunu düşün, ampuller falan. Adam belli 2018'den önce üretilen ampulde, Philips'in Hue sistemine ait bir ampulde bir açık bulmuş. Şunu yakmaya, yanıp söndürmeye başlıyor, tamam mı?
He.
Sen de diyorsun ki ya bir şey oldu herhalde buna, bağlantısı. Çünkü o ampuller seninle öyle haberleşiyorlar. Yanıp sönerek sana bir şey anlatıyor.
Bilgi veriyor.
Evet. Aa diyorsun, bu koptu network'ten, ben bunu bir daha bağlayayım diyorsun. Bir daha bağladığında herif sistemine giriyor. Bir şeyi aktive ediyor aslında arka planda ve ağını ele geçiriyor. Ama evet. Senin ne yapman gerekiyor? Seni kandırması lazım. Önce bir yanıp sönerek seni çağırıyor. Aslında alet çalışıyor.
Ha, koptum diye evet. Sinyal veriyor
evet,
sana.
O kopuş sinyalini de o hacker yolluyor.
Evet.
Sen ampulü takıp yeniden başlatıyorsun aslında. Restart ediyorsun onu evet. Bir anlamda. Ve şey aktif oluyor. Evet. Adamın asıl açığı aktif oluyor. Ve ağını ele geçiriyor.
Evet.
Bunu tabii Allah'tan...
Şey diyor işte demek ki sana, restart et beni diye restart sinyal veriyor. Tabii. Çünkü onun da restart'a ihtiyacı var evet. Belli ki çalışması için.
Aynen. Bunu Allah'tan bravo. Şeyler fark etmişler daha çok. Hani iyi taraftaki hackerlar fark etmişler, bildirmişler, kapatılmış. O zaten şey özelliği var bu hub'ın içinde. Kendi kendine güncelliyor. Sen farkında bile değilsin. Açtıysan o özelliği. Ama diyor ki Philips 2018'den sonra üretilen ampullerde bu zaten donanımdan kapandı.
Evet.
Ampulün kendisinde yok. Böyle bir şeymiş. İşte akıllı ev
ya sistemleri... Ya işte akıllı ev dert mi?
Evet.
Tamam böyle... Güzel bazı özelliklere kavuşuyorsun ama eskiden hani ampulün güvenlik açığı olacağını düşünmezdin. Hı. Evdeki en basit elektrikli araç takıyorsun. Hani ampulün üzerinde zaten bir düğme yok, bir şey yok. Basıyorsun elektrik takı yanıyor, sönüyor. Şimdi bunda bile bunun da akıllısını taktım. Güvenlik açığıyla karşılaştım. Tabii ne kazanıyorum ne kaybediyorum. Biraz insanı bunun muhasebesini yapmaya itiyor.
Öyle.
Ama bir yandan da işte güzel şeyler... Ama hayatın her açı şeyini, o cihazları koyduğun her yönü düşünmeni gerektiren şeyler.
Aynen. Bir de şey düşünüyor insan. Bak Intel, koskoca Intel'le ilgili her hafta açık haberi veriyorduk bir aralar. İşte AMD'si, evet. Asus'u bilmem. Bunlar tam böyle işin göbeğindeki firmalar, mücadele ediyor yıllardır bu açıklarla. Şimdi bu adamlar yeni oyuncular. Bu işte IoT cihazlarını üretenler. Evet. Bunların öyle bazılarının network'le alakası bile yok. Hani geçmişlerine bakıyorsun. Yeni yeni başlıyorlar. Bu adamlar neleri atlıyor acaba diye insan düşünüyor yani.
Tabii ki, tabii ki. Ya şimdi burada Philips Hue diyorsun. Bunun işte güncellemesi çıkmış. Zaten otomatik push edilmiş, yollanmış evet. Cihazlara falan. Evet. Ya Karaköy yeraltı şahsında satılanları da var bunların. Sitesi yok, üreticisi yok, bilmem nesi yok. Adam bir uygulamasını veriyor işte APK'sından yükleniyor. Cihaz, o da akıllı cihaz. Onun güncellemesi falan çıkmayacak. Yok öyle bir şey. Ya da böyle tırt firmalar oluyor, adam güncellemesini çıkartmıyor. Ya. Güncellemesini çıkartmamak için ürünü kataloğundan siliyor. Yok,
yok.
Aslında senin elinde var. Kafasını kuma gömerek sorunu çözmeye çalışan firmalar, bunlar ne olacak?
Evet. Gizem ve korku temalı yerli yapım Curse of Annabelle 20 Şubat'ta
evet,
çıkıyormuş.
Evet, bülteni geldi bugün. Böyle bir oyun hazırlamışlar. Dünya pazarına yönelik yerli bir oyun. Adventure oyunu. Hmm. Ama hani aksiyon da var. Öyle eski usul sırf yazıya tıklamalı adventure falan değil. Aksiyon boyutu da var. Curse of Annabelle 20
güzel
Şubat'ta
gözüküyor.
Çıkıyormuş. Evet, videosu falan
koyduk,
var. Steam'de çıkıyor. Hı hı. Dikkate alsınlar.
Evet. Blizzard kullanıcılar tarafından yapılan mod ve haritaların sahibi durumunda olduğunu açıkladı.
Evet.
Abi şimdi oradaki hikaye şu. Ya bu son çıkan Warcraft Reforged'la birlikte şöyle bir defa inanılmaz negatif yorum aldılar bu
evet.
arada. Hani geçen hafta konuşmuştuk. Şey var. Eski şimdi adamlar eski Warcraft'tan Dota çıkıyor, LoL çıkıyor, onun fikirleri çıkıyor.
Evet.
Ve bunlardan hiçbir şey alamıyorlar.
Evet.
Ama şimdi akıllandılar. Ya bundan sonra siz mod yaparsanız yapın. Hani bir şey demiyoruz ama hakları bizim diyorlar.
Evet, işte bir non-exclusive, bir exclusive diye iki anlaşma türü çıkmış ortaya. Ya da işte varmış da hani insanlar yes, yes, yes, next, next basıp hı-hı geçtikleri için kimse ne yaptığını bilmiyordu. Burada şöyle, non-exclusive anlaşmada işte Blizzard ya da firma, oyunun firması diyor ki sen o senin yaptığın, sen bir oyuna harita yaptın diyelim, hı-hı, çok güzel. Sen diyor satarsın, edersin bu haritayı, başka firmaya satarsın, şey yaparsın ama ben de diyor satarım. Hı-hı. Karışamazsın ama sen de şey yaparsın, pazarlarsın. Exclusive anlaşmada diyor benim. Hı-hı. Haritayı sen mi yaptın? Yaptın kardeşim. Ama evet, benim diyor, benim diyor, oyunuma yaptın. Benim bu harita benim, ben bunu oyunun içine de eklerim,
her
satarım. İşte diyorlar ki buna dikkat edin. Böyle mod falan yapan, harita level yapan meraklılardansanız o diyor şeyi okuyacaksınız, anlaşmayı. Özellikle bu işte non-exclusive ya da exclusive ifadesini diyor arayın, metinde, hı-hı, bulun. Ne diyormuş bakın.
Evet.
Yoksa diyor sizin yaptığınız o level adamın olur.
Adamın olur.
Allah'ın hiçbir şey diyemezsin, adamın olur. Senin öyle adını yazar, teşekkür eder, o kadar.
Abi öyle bir dünyadayız ki bazen bu modcular oyunun aslından daha güzelini yapıyorlar.
Tabii şimdi mesela şu Witcher ya da ondan önceki neydi, Skyrim.
Skyrim.
Modlarıyla coşan bir oyun. Evet. Özellikle hele Skyrim,
Skyrim
şu anda
deli.
Şey, Skyrim yükleniyor sonra 20 tane mod yükleniyor, hı-hı, ona. Hani normal uygulama bu haline geldi. Texture'ları değişiyor bilmem ne, her
tabii,
şey
tabii,
detaylanıyor, muhteşem bir hale geliyor, öyle oynanıyor. Hı-hı. Witcher 3 için falan da var.
Onun için de var.
Bu bir dünya.
Öyle şey var abi.
İnkar edilemez bir şey.
Birazcık da hani teknolojinin de işleri kolaylaştırmasıyla mesela fan filmlerini görüyorsun abi. Adamlar işte adam Star Wars fanı. Bir film çekmiş, film ya. Film
evet,
adam yapmış
evet,
yani. Ne oluyor? İki gün sonra Disney diyor ki bunu indirin. Ya da işte bunu yayınlayamazsınız bilmem ne.
Tabii,
adamın başına
tabii,
dert oluyorlar.
Tabii.
Böyle bir dünyaya gittik. O yüzden de firmalar korkup kendilerini koruma altına alıyor işte böyle.
İşte üretecek arkadaşlar da sonra mağdur olmamak için tam olarak anlamaları gerekiyor.
Evet.
Yoksa ellerinden yaptıkları şey alınabiliyor.
Ama işte bu işin zamanlaması Blizzard açısından iyi olmadı.
Evet,
adamlar.
Yani falso üzerine
evet,
falso. Warcraft sorunları bitmedi.
Bitmedi. Eski adamların oyununu da bozmuşlar zaten.
Evet,
onlar da
evet,
giremiyorlarmış.
Üzerine tabii böyle yeni şeyler çıkması hoş değil.
Süper. Yani Blizzard...
Ha, Blizzard çok şanslı bir firma. Şimdi bir hafta sonra bir Diablo 4 mü?
Evet.
Bir trailer koyar tamam. Her şey unutulur. Her şey unutulur.
Evet. Şey ama yine şunu söyleyecek. Çok sevilen bir firma abi. Fanları
işte,
bayılıyor.
Tamam işte, aynı şekilde.
Ama işte o, bu abi şeyin böyle bir negatif tarafı var. Çok sevilen şeylerde seni çok seven bir kitle olduğu zaman bir anda en çok nefret eden kitleye de dönüşebiliyorlar seni yapacağın bir şeyle.
Ya orada şimdi tam gerçek düşündüklerimi söyleyemiyorum. Oyuncu denen kitleyi firmaların ciddiye almamasının şeyi bu. Çünkü oyuncu denen kitle şeyde tutarlı değil. Bir araya gelip de bir tepki oluşturmak, hı, da tutarlı değil. İki dakikada sudan nedenlerle tepkisini unutan bir kitle. Geçmişte bu yaşandı biliyorsun.
Tabii canım.
Call of Duty oyunuyla her sene olan tartışmalara bak. Blizzard da biliyor ki dediğim gibi ne yaparsan yap. Şimdi orada dosyada hazırdı zaten. Bir tane hemen Diablo 4 bilmem neydi MP4. Assassin şey intro MP4 dosyasını upload et. Tamam olay bitti işte. 45 yaşında adamların çığlık çığlığa bağırdığını göreceksin. Konu kapanacak. Burada biraz oyuncuların tutarlı olması gerekiyor tepkilerinde. Güçlerini satın almadan gelen, kullanmadan gelen güçlerini bilip hissettirmeleri gerekiyor. Call of Duty oyunu her sene deli gibi eleştiriliyor, satış şampiyonu. Bunu ben söylemiyorum, John Carmack söyledi biliyorsun, hani yine bir Call of Duty bilmem kaç deli gibi eleştiriliyordu. Adam dedi ki şampiyon olacak, satış şampiyonu olacak. Oldu.
Oldu.
Oldu. Şeyi falan da var bunun mesela, çok karikatürleştirilmiş gerçek ama hani artık çok acı görüntüleri de var. Mesela şey yapmışlar işte, Levent Bekcan şey yapmış işte, oyun çıkmadan önce lanet olsun bilmem ne demiş. Oyun çıktığı gün Steam'de şey listesi, oynuyor hani kimler online, o adamların hepsi işte demin eleştiren Levent Bekcan şeyde oyunda. O oyunda başka işte böyle kişileri tek tek yakalamışlar, koymuşlar. İşte birazcık oyuncuların da...
Ama o eleştirmek için oynuyor.
Yani öyle de diyebilirsin de şey lazım. Tutarlı olmaları lazım tepkilerinde.
Yani ben de şeyi merak ediyorum. Bu Reforged kaç satacak bakalım.
Çok satacak tabii ki. Onu da bir indirim yaparsın. Tamam. Login sorunu hallolsun.
Evet. Electronic Arts Steam'deki eski oyunların fiyatlarını arttırmış. Özellikle eski oyunları.
Bölge bölge.
Evet, biz de dahiliz buna.
Evet, bölge bölge Electronic Arts fiyat arttırmış. Öyle ki...
Acayip arttırmış.
Ya oradaki abi. Amaç şey gözüküyor. Steam'deki fiyatlar Origin'den, Electronic Arts'ın kendi dükkanından ciddi oranda pahalı hale gelmiş.
Evet.
Amaç da herhalde bu. Gerçi bir yandan da zaten Steam'de yoktu Electronic Arts, sonradan geldi. Geçen bir senelik falan bir olay o, Electronic Arts oyunları Steam'e geliyor diye. Bir senelik, iki senelik olaydır. Bizim arşivde vardır. Yine şimdi huysuzluk şeyi.
Bir de eski oyunlar döneminde. Zaten hani.
Evet.
Kimse bu fiyatlardan almaz hakikaten.
Almaz tabii ki. Bu oyunların bir kısmı GOG, Good Old Games. Orada var. Çoğu kişi şey... Keşfetmiş bunu. Origin'de var. Origin'de tabii insanlar kullanmak istemiyor. Steam'de Electronic Arts'ta uğraşıyor ikna edebilmeye. Zaten eski oyunlar. Yeni oyunların fiyatı bütün dünyada aynı.
Evet.
Hani 70 dolar
tabii
mı
tabii
ne?
Öyle.
El birliğiyle aynı fiyata çektiler. O yüzden hani böyle manevralar yapamıyorsun. Full price aynı.
Aynen.
Döviz kurundan bizde ufak farklar olur da hani o çok dünyayı değiştirecek bir şey değil. Ama eski oyunlarda şeyden düşmüş, artık adamın merhametine kalmış. 10 dolar da diyebilir, 30 dolar da diyebilir, 5 dolar da diyebilir. Orada böyle şey başlıyor, Bizans oyunları başlıyor.
Evet. Peki, bendeki haberler bu kadar. Zaten şöyle bir sessizlik de var. Birazcık da Mobile World Kongresi'nin yaklaşmasının da etkisi olduğuna inanıyorum ben. Çünkü duyurular orada olacak.
Şimdi haftaya Samsung etkinliğini yapıyor.
Haftaya Samsung başlıyor.
Evet. Hangi telefonun çıkacağını herkes biliyor.
Evet.
Haftanın başında Samsung'un hamlesi gelecek. Samsung fuarı beklemiyor.
Beklemiyor. Evet.
Kendisi Unpacked etkinliği yapıyor.
Hı hı.
Onu zaten bütün basın aynı gün yayınını yapacak. Hepinizin haberi olacak. Hangi telefon olduğunu da biliyorsunuz. Ben imza altındayım. Ben söylemiyorum da siz biliyorsunuz. Hangi telefon olduğunu. Not değil. haftaya Samsung çıkıyor. Bugün şey çıktı. Huawei Mate 30 Pro çıktı.
Mate 30 Pro evet.
O gerçi zaten Ekim ayında mı ne çıkmıştı
geçen
ama o bir böyle Trump kararlarından şeyden sonra çıkan bir telefon olduğu için sıkıntı içinde bir telefon. Türkiye'ye hani geldi gelmedi falan filan.
İşte bugün geldi.
İşte bugün itibariyle Türkiye'de de satışı başlıyor.
Hı hı.
Yüksek düzey bir telefon, pahalı bir telefon ama yüksek de bir telefon, her özelliğiyle yüksek
şimdi
bir telefon.
Onun NDA'sı bugün bitti ama tuhaf
yani
bir saatte.
Yani bugünden şeyimiz Cuma günü saat 13'te bitti.
15'te bitti.
3'te
biz
bitti.
Yayınımızı yaptık ama hani görmemiş olabilirler o saatlerde, haber onu da hatırlatmış
biz
olalım.
Biz bir ön değerlendirme gibi bir şey, telefon da elimize geldi.
Evet.
Özellikle ya bu telefonda Google yokmuş nasıl olacak sorularına yönelik bir video yayınladık. Bir sürü sitede şey yayınlanmış. Bunun içine Google servisleri eklenebiliyor.
Evet.
Ama hani Huawei'nin sitesinden indirerek eklemiyorsun da birazcık işte biraz uğraşarak hani bu konularla uğraşmaya meraklı arkadaşların hoşuna gideceği şekilde ekleniyor.
Uh-huh.
Yayınlamış kimi şeyler. Biz bilmiyorum koyar mıyız öyle bir şey. Belki koyarız, biz de koyarız. Çünkü herkes koymuş. Ya da yol gösteririz, hani böyle oluyor, siz bakın deriz. Mate 30 Pro ilginç bir telefon hayatımıza girdi. Hı hı.
Evet, bizden haberler bu kadar.
Evet, evet.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.